Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, tuhaf tutuklarımıza 19. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dördüncü reşat, bak öyle bir ziyai hakikat neşreder ki, eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hadis bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi, bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevzuatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zemin hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağırlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şenkü cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi, düşman mevcudat birer dost ve kardeş şeklinde girdi. O cavidat-ı meyite-i samite birer munis memur, birer musahhat hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekfa edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. Bu reşanın tümündeki hakikatların izahını istiyoruz.
Tüm ha? Evet, kısaca inşallah bir şeyler söylemeye çalışalım. Tabi cümle cümle açıklasak elhamdülillah hep mana dolu yani. Bir kitaplık mana var burada. Öz olarak inşallah bildiğimiz kadar bir şey söylemeye çalışalım. Evet, öyle bize ziyai hakikat neşreder ki, eğer onun o daire-i hakikat irşadını hariç bir surete kainata baksan. Yani kainata Kur'an-ı Kerim nasıl bakmış? Peygamberimiz o bakışı bize nasıl tercüme etmiş değil mi? İzah etmiş. Yani öyle bakmak yani. Kainat nedir mesela? Güneşe nasıl bakacağız? Cenab-ı Hakk'ın bir lambasıdır diyor değil mi Kur'an-ı Kerim?
Evet.
Bir sıraçtır, döner bir sıraçtır. Tabii öyle baktık mı o zaman ne oluyor? Güneş lamba olunca burası da hane oluyor. Değil mi?
Evet.
Ev oluyor dünya. Biz de Cenab-ı Hakk'ın misafirler olmuş oluyoruz. Güneşle gözümüze hitap ediyor güneş gözümüze. İşte aynı havayla ciğerimize hitap ediliyor. İlahir, yani bütün kainat bizimle alakadar. Bu manada baktık mı insan tabii ayrı bir hava hissediyor yani. Ben başıboş değilim. Az önce geçen programda şey yaptı ya. Ben kendim gelmedim buraya. İrademle de gitmiyorum. Beni buraya getiren, bütün kainata bana hizmet ettiren biri var. Bu kainat onun eseri, onun esmasının aynası. Değil mi? Kemalatının dellalı manasında kainata baktığın insan bundan kalp ve ruh bir haz duyuyor. Eğer evet, bundan hariç bir surete kainata baksan, yani kainata böyle bakılmazsa şayet, yani Kur'an'ın tarif ettiği gibi bakılmazsa kainata, o zaman ne olur? Kainatın şekli bir matemhane umumi. O zaman kainat bir umumi matemhane olur. Yani her gün işte 1,5 milyondan fazla tür hayvan var. Hepsinden bir grup her gün ölüyor. Değil mi? Yani kainat bir ziyade hayat fabrikası, bir ziyade ölüm fabrikası oluyor. Cansız kainatın şu kadar tür hayvan yaratılıyor. Bilmiyorum şu anda ortalama günde ne kadar insan ölüyor acaba?
500 bin
diyor. Mesela 500 bin diyor. 300 bin kaç olsa. Sadece insan türünde, nevinde bu kadar insan her gün ölüyor. Arkasında şu kadar insan ne yapıyor? Kele duruyor, elem duyuyor, üzülüyor, ağlıyor. Diğer hayvanat da böyle. Her gün şu kadar hayvan göçüyor bu dünyadan. O zaman dünya oluyor bir matemhane umumi. Umumi bir üzüntü yeri oluyor. Sanki üzülmeye gelmişiz bu dünyaya. Eğer Kur'an'a göre bakmazsak kainata. Bir de mevcudatı bir ecnebi belki düşman. Mevcudat da hani hayat bir mücadeledir diyorlar ya bazıları. Ya ki mevcudat birbiriyle el ele vererek bir fabrika hükmüne gelmişler. Değil mi? Ve o fabrikadan önce nebatat yaratılmış, sonra hayvan, sonra insanlar yaratılmış. Bu nasıl mücadele ki yani? Güneşi, ayı, yıldızları, işte havası, suyu, denizleri, karaları hep bir yere gelmişler. Hepsi bize lazım çünkü bunların. Ve bir yardımlaşma içerisinde bir fabrikanın çarkları gibi diyor Üstad. insan bedeni için. Bedenin büyüğü kainattır işte. Nasıl bedende bir yardımlaşma varsa, şimdi organlarımız arasında düşmanlık olur mu? Olmaz değil mi? Akciğeri, karaciğeri, böbreği, pankreası ilahir. Sadece yüzünüze bakalım. Gözlerimiz, kulaklarımız, ağzımız, burnumuz hep birbirine yardım ediyorlar. Bunun büyüğü kainatta vardır işte. Buna göre bunu kainat hayati bir mücadele diye takdim ediyorlar. Birkaç tane mücadele sahnesi görmüşler. İşte bir aslan, bir ceylan yakalamış falan, parçalamış. Güzel ama sen de akşam tavuk yedin, sen de tavuğu parçaladın yedin yani. Üstelik sen de kızarttın bir de yani. O hocamız da çiğ çiğ yedi. Mesele böyle bakılır mı yani? Onu Allah rızık yaratmış tavuğu sana. Onu da ona rızık yaratmış. Beslenip büyüyünceye kadar ömrünü sürmüş zaten. Yani bak öyle dengeliyor ki artık ayrı bir konu da. Kısaca girmiş olduk. Hadisatı öyle dengeliyor ki. Aslanlar da mesela karıncalar gibi çoğalsaydılar bir tane ceylan kalmazdı. Değil mi?
Evet.
Kanlarsın müthiş dengeler var yani. Bütün türler hayatlarını devam ettiriyorlar. İbadesi yeten de ölüyor. Bir köşede can çekişip hastalanıp ölünceye kadar bir anda bir aslan parçalıyor. Çünkü hayvan hangi hastaneye gitsin tedavi görsün? Değil mi? Yani, eceli geldiği zaman terkis diyor ya, aslında okuyacağız şimdi tekrar. Böyle baktık mı kainata bir yardımlaşma hakim. Aynı insan bedenindeki organların yardımlaşması gibi. Ama ona hariç surette bakınca, yani Kur'an'a göre bakılmadı mı, birbirine düşman görülüyor kainat sanki. Camide dehşeti cenazeler, cansız varlıklar sanki cenaze. Nasıl cenaze ki? Güneş mesela cansız ama cenaze değil de. Ondan hayat fışkırıyor, bize yardım geliyor. Cenazeden bir yardım geliyor mu bize?
Gelmez
değil mi? Ama güneşten geliyor, havadan geliyor. Yani camit dediğimiz şeylerden bize yardımlar akıyor. Demek o bakış da yanlış. Bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Kur'an'a göre bakınca ne oluyor? O matemhane-i umumi şevki cezba içinde bir zikirhane inkılap etti. O zaman kainat bir zikirhane oluyor. Yani Allah'ı her mahluk tesbih ediyor ya. Değil mi? Zikir hatırlama demek.
Evet.
Üstadın bir tabiri var bütün mahlukat için. Diyor vezayif-i eşya suretinde bu diyetleri var diyor. Vezayif-i eşya suretinde. Şimdi vezayif-i eşya suretinde ubudiyet yani her eşyanın, her şeyin fıtraten kendisine verilen görevi yapması onun ibadeti oluyor. İşte havanın diyelim kanımızı temizlemesi havanın ibadeti oluyor. Dünyanın dönmesi onun ibadeti oluyor. Dünya kaç derece eğik duruyor?
23 derece.
23 derece. Onun rükûsu o işte.
Evet.
Bizim rükûmuz 90 derece, 12, 23 derece.
Evet.
Hep rükûda. Hep rükûda melekler varmış ya.
Evet.
Sanki öyle olur. Hep rükûda. Yaratıldığı günden beri 23 dereceyle kıyamete kadar gidecek. Onun ibadeti o oluyor yani. Şimdi kainata böyle baktırıyor Kur'an-ı Kerim. Zikir hatırlama. Yani o hali, o ibadet, o tesbih onların Allah'ı zikretmesi olmuş oluyor. Böyle bakınca artık kainat camit, cansız bir şey değil bizim için artık.
Evet.
Değil mi? Yani Kur'an nazarıyla bakınca kainat dehşeti cenaze değil, verilen görevi yerine getirmekle ibadet halinde, zikir halinde bir cemaat kainattaki yıldızlar, işte gezegenler vesaireler, camiler, dağlar, denizler ayrı ayrı cemaatler halinde sanki Allah'ı tesbih ediyorlar, zikrediyorlar. Manası Kur'an'da geliyor. Sonra o düşman mevcudat bir dost ve kardeş şekline girdi. İşte az önce onu kısmen söyledik. Hem Üstadımız İhlas Risalesi'nde buyuruyor ya, İşte insan bir el diğer eline rekabet etmez. Bir gözü diğer gözünü tenkit etmez değil mi?
Evet.
Dili Kur'an'a itiraz etmez. O ayrı manada orada geçiyor ama kainata da bunu tatbik edebiliriz. Nasıl bizde böyleyse kainata da böyle. Kainata da böyle yani. Yani tam bir yardımlaşma hakim. Mücadelede yardımlaşma var. Yani ufak mücadele olsa zaten işimiz biter bizim yani. Şimdi Merkür ile Venüs sadece iki kardeş dövüşseler, Güneş sisteminde kaç gezegen var? 11-12 gezegen değil mi?
Evet.
Bu kardeşlerin sadece ikisi kavga ettirir, kainatın işi bitti.
Evet.
Yaratıldıklarından beri ne yapıyorlar? İşte güneşe bağlı olarak onların imamları o. İmamdan sapma yok. Yaratıldıklarından beri en ufak bir mücadele olmadan, çatışma olmadan, yörüngelerinde en ufak bir sapma olmadan vazifelerini sürdürüyorlar. Uyum içinde yaşıyorlar değil mi? Hayat sürdürüyorlar. Kavga bir bizde var yani. Kavga bir insanda var. Çünkü insan nefis var. Şeytan musallat olmuş insana. İmtihan geçiriyoruz. Bunun neticesi olarak sapmalar insanlarda var sadece. Bir de cinlerde. Onun dışında kainatta kim ne için yaratılmışsa, yani saniye şaşırmaksızın, bir milim aksatmaksızın o göre yapıyor. Evet, kardeş kardeş yaşıyorlar. Birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat meyite isamite birer munis memur, birer musakhar hizmetkar vaziyetini aldı. Musakhar yani hizmetimizde bizim çalışıyorlar. Değil mi? Ve ağlayıcı, şekva edici, kimsesiz yetimler. Yani öyle zannediyordu, ediliyordu ya. Yani öyle öyle bakanın aksine birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. Ölümü de böyle kısaca özetledi Üstad burada. Evet. Ve ümit bahsinde daha geniş Üstad açıklıyor bunu. Evet. Ölüm diyor, bir terhis tezkeresidir diyor. Şimdi terhis olan kimse ne yapar? Kışlardan ayrılır. Bu firaktır değil mi? Evet. Ama ölüm diyor, firak değil, visaldir. Kışlardan ayrılır ama babasına kavuşur. Evet. Annesine kavuşur, dostlarına kavuşur. Şimdi insan ölümle şu kışlardan ayrılıyor ama %99 ahbabı mecmua olan diyor, alemin berzaha göçmüş oluyor. Dolayısıyla bu firak aynı visal oluyor. Ölümle ilgili daha farklı tasvirler de var ustadın. Buradaki sadece bunun üzerine duralım. Demek ki vazife paydosundan şakir suretine girdi. İşte vazife bitince mesela memurlar saat 5 oldu mu işte memuriyetine göre ne yapıyorlar? Daireden ayrılıyorlar. Çok şükür bugün de sağ salim görevimizi bitirdik. İşte evimize dönüyoruz diye o ayrılıktan memnun oluyor değil mi? Daireden ayrılırken. Ağlaya ağlaya gitmiyorlar herhalde. Yok. Evet. Şimdi. İşte ölüm bu yani. Evet. Terhis. Askere kışlaya teşbih edersek dünyayı ne oluyor? İşte terhis oluyor. Bir memuriyet diye düşünürsek
mesaiden
faydası oluyor.
Beşinci de şah geçeceğiz. Beşinci de şah hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tagayyulat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sayfe-i ayat-ı tekviniye, birer melayay-ı esma-i ilahiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i semadaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağduruna düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıta-i nakl-ı hüzün ve elem ve gam olan aklı onur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. Onurlanmış at, fakr, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizan ile nazlar bir halife-i zemin olur. Demek onur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve ehlak olmamalıdır. Bu reşya ile ilgili bir kaçışaklı sualimiz olacak o zaman. Birincisi, kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat ve tagayyulatın onur ile manasızlıktan ve abesiyetten kurtulup metinde ifade edilen ulvi manaları kazanmalarını nasıl anlamalıyız?
Kısmen bir önceki reşada da geçti yani. Kainata Kur'an'ın nuruyla bakmak. O nur Kur'an'dır. O nur Peygamberimizin nuru. Yani onun bakışı. O bakış açısıyla bakmak kainata. O zaman kainattaki diyor harekat. Hareket belli hareketler. Tenevvüat. Nevi nevi yaratılması her şeyin değil mi? Tenevvü nevi nevi.
Evet.
İşte insanlar bir nevi mesela. Değil mi işte? Koyunlar bir nevi. Develer bir nevi. Bu şekilde git. Niye böyle nevi nevi yaratılmış? Sonra ne geldi? Tebeddülat, tagayyurat. Tebeddül, yer değiştirme. İşte yer değiştirme, dünya buradaydı, dönüyor. Bir gün sonra başka bir mekana gidiyor değil mi? Bu tebeddüldür yani.
Evet.
Gitmesi lazım. Bu manasız değil yani, dünyanın oraya gitmesi lazım. Kış dersek ta bahara gelelim. Yahut dünyanın dönmesi lazım ki gece değilsek gündüze gelelim. Değil mi? O tebeddülat içinde tağayyürat da var. Tağayyürat bir şeyin gayrına dönüşmesi. Yani gecenin gündüz olması tağayyürat oluyor. Ama dünyanın şuradan şuraya gelmesi tebeddülat oluyor.
Evet.
Değil mi? İnsan gencin ihtiyarlaşması ne oluyor? Tağayyürat oluyor değil mi? Gençken bunlar başka bir şey. Gençken ihtiyar oluyor.
Evet.
Veya işte oksijen, hidrojen bir yere geliyor, su oluyorlar. Başka bir şey oluyorlar yani. Bunlar kainatı doldurmuş. Hem tebeddülat var kainatta, hem harekat var, hem tağayyürat var. Yeni yeni şeyler, başka başka birbirine zıt olaylar ortaya çıkacak. Gece gündüz gibi, hayat ölüm gibi, gençlik ihtiyarlık gibi. Ha bütün bunlar diyor, onurla bakılmazsa diyor değil mi?
Evet. Bakılırsa.
Bakılırsa, orada şeyden alacağız. Tesadüf oyuncaklığından. Yani bakılmazsa tesadüf oyuncağı oluyor, manasız oluyor, abes oluyor. Buradan çıkıp bir mana kazanıyorlar değil mi?
Evet.
İşte o mana nedir? Hatta gelecek. Girelim mi oraya? Mektubat-ı Rabbani oluyor, Sahife-i Tekvini oluyor, Meray-ı Esme-i İlahi oluyor.
Evet.
Bunlarla,
evet.
Bunlarla mana kazanıyor yani.
Evet.
Öyle mi?
Evet.
Onu isterseniz kısa kısa
değinelim.
Tamam. Oldu. O zaman söyleyelim. Şimdi bu manasını çıkıp Mektubat-ı Rabbani oluyor. Mektubat-ı Rabbani çok önemli bir tabir. Yani Risale'de çok geçer. Fatiha'daki Rabbül Alemin ismine dayanır. Mektubat-ı Rabbaniye. Mektup yazılan demek. Yazılan mektup. Rabbani de terbiye görmüş demek. Terbiye görmüş mektuplar. Rabbani mektuplar. Mektubat-ı Rabbaniye. Mektup yazılan demek. Şimdi o halde usta diyor ya, bir harf katipsiz olmaz diyor. Bir harf katipsiz olmayınca bir mektup hiç katipsiz olmaz değil mi?
Evet.
Mektuptan bu tarafa gelen bir kelime hiç katipsiz olmaz, bir harf olmazsa. Şimdi insan nedir? Bir kelimedir değil mi? İnsan. Bir sayfa insan yazdık. Bu kelimedir, mektuptur, yani yazılmıştır. Onu yazan da katiptir. O kelime bir yazan var. Hiçbir çocuk dahi kabul etmez ki bu kelime kendi kendine yazılsın. Denemesi bedava derler ya. Gidelim ilkokul çocuğunun defterine bir insan yazalım. Bunu kim yazdı buraya diye başlar ağlamaya. Ya bu kendi kendine olmuş. İnanmaz, mümkün değil ki. Olur mu kendi kendine der ya. Değil mi? İnsan nasıl kendi kendine yazılır?
Niye benim defterime yazılır?
Niye benim defterime insan yazdınız diye ağlar. Çünkü inanmaz ki kendi kendine olmuştur bu. Ya kalem yazdı desen yine inanmaz. Kendi kendine olmuş desen yine inanmaz. Mürekkep yazdı desen yine inanmaz. Amma, bir amma var işte. Gerçek insan var. Biz işte insanız. Şimdi o insana baktığımızda ne diyoruz o yazıya? Nasıl okuyoruz? İnsan. İnsana bakınca ne diyoruz? Yine insan. O da insan, o da insan. İkincinin farkı ne bundan? Rabbani o. İnsan terbiyesi görmüş. Hayatı var değil mi? Aklı var, görmesi var, işitmesi var, yürüyor, yiyor, içiyor. Bu cansız insan kendi kendine yazılmıyor da, nasıl oluyorsa, bir çocuk dahi buna kanmıyor da, gerçek Rabbani olan insanları tesadüfe veren insanlar var. Nasıl oluyor bu? Onların muhakemesi çocuklardan nereye düşüyor? Çok çok aşağı düşüyor değil mi? Bir harf katipsiz olmaz. İnsan kelimesi katipsiz olmaz ama insan kendisi katipsiz olur. Olur mu böyle şey? Rabbani bu. Mektubat-ı Rabbani bu demek. Bunu örnekle çoğaltabiliriz. Güneş yazsanız bu bir kelimedir, mektuptur. Gökteki güneş mektubu Rabbani'dir. Rabbani mektuptur. Yıldız yazsanız mektuptur. Gökteki yıldız Rabbani'dir. Değil mi? Deniz yazsanız mektuptur. İşte bildiğimiz denizler birer mektubu Rabbani'dirler. Yani terbiye görmüşlerdir. İçinde balıklar yüzer. Bizim yazdığımız denize balıklar yüzmez. Değil mi? O sadece isimdir. Resmini çizecek sadece resimdir. Bu kainat sadece isim ve resim değil. Terbiye görmüş. Güneşi gerçekten çıkıyor. Denizinde gerçekten dalgalar var, balıklar yüzüyor. Havası gerçekten kan temizliyor. Gözü gerçekten görüyor. Buna Rabbani deniyor. Mektubu Rabbani. Üstad bunu çok yerlerde çok güzel kullanır yani. Çok büyük tefekkür penceresi insan için. Onun için Rabbül Alemin isminde tüm bunlar var işte. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ilk Fatiha'da Elhamdülillah diyoruz. Bütün meclisen Allah'a mahsustur. Allah'ı tanıtmakta ilk gelen isim budur. Rabbül Alemin. Çünkü en çok buna muhatap oluyoruz kainatta. Kainat en çok muhatap olduğumuz kainatta Rab ismin tecellileridir. Yani iki türlü yaratma var ya. Üstad işliyor bunları. Biri ibda, biri inşa diyor değil mi? Evet. İkisinin de örneği insanda var. Beden ibda ile, ruh inşa ile. Beden inşa ile, ruh ibda ile. Yani ruh yavaş yavaş yaratılmıyor, birden yaratılıyor. Beden, 9 ayda, sonra dünyada tedricen kemal eriyor. Terbiye budur. Terbiyenin tarifi, bir şeyin tedricen, yani kademeli olarak safa safa kemale ermesi. Kainat 6 günde yaratıldığı için bu terbiye kainatın meyvelerine de aksetmiş. Ağaç da birden olmuyor, meyve de birden olmuyor, insan da birden olmuyor. Onun için etrafa baktığımız zaman kainat en çok terbiye fiilini görüyoruz. O bakımdan da Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi Fatiha'da ilk defa Allah'ı tanıtma noktasında Rabbül Alemin ismi geçiyor. Ruhları görmüyoruz zaten ki tefekkür edelim. Melekleri görmüyoruz ki tefekkür edelim. Onlarda da ibda var. Doğrudan yaratılıyorlar ama inşayı görüyoruz. İnşayı görüyoruz. O bakımdan kainata böyle bakmayı öğretiyor Kur'an-ı Kerim bize. Mektub-u Rabbani. Evet. İkincisi sahifi ayet-i tekviniye değil mi?
Evet.
Mektubu. Ayet, ayetin çoğulu, ayetler demek. Ayet de delil manasına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri Allah kelamıdır ve Allah'tan bahseder, onu bize bildirir. Aynı şekilde kainattaki her mahluk da Allah'ın bir mektubudur, mektubu Rabbani'dir. Onun bir ayetidir, onu bize bildirir. Neyle bildirir? İşte azamet ifade ediyorsa onu azim ismi bildirir. Rahmet ifade ediyorsa o mahluk rahim ismini bildirir değil mi? Rahmetini bildirir. Rızık ise o mahluk, efendim, o ayet, rızık ise rezak ismini bildirir. İlahir. Bu manada veya birkaç ismi birden bildirir. Yani kainattaki varlıklar ayet-i tekviniye. Tekvin künden geliyor. Tekvin var etme, yoktan var etme demek yani. Kün, kün ol demek, yokken var etme. Tekvin. Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı Maturidi'ye göre. Eşari'de müstakil sıfat değil. Ayet-i tekviniye bütün mahlukat, Allah'ın kün emrini yarattığı, onun varlığına, birliğine, esmasına, sıfatına delalet eden şeylerdir gördüğümüz varlıklar. Evet. Ayet-i tekviniye bu demek, evet. Sonra?
Birer melaya esma ilahiye.
Yani Allah'ın isimlerinin birer aynası. Ayna, ya baktığımız zaman kendimizi gördüğümüz gibi, elmaya bakınca Rezzak ismini göreceğiz orada.
Evet.
Değil mi? Suretlere bakınca Musavvir ismini göreceğiz. Hayatlara bakınca Muhyi ismini göreceğiz. İlahir. Evet.
Alem dahi bir kitabı Hikmet-i Samadaniye mertebesine çıktılar.
Alemin tümü de bir kitap. Değil mi? Kainat kitabı diyor ya Üstad.
Evet.
Kitab-ı kainat. Alemin tümü bir kitap. Ama nasıl bir kitap? Samedani.
Evet.
Şimdi şu kitabın kitap ve samedaniyet nasıl görünür? Bu kitap yazılması için katibe muhtaçtır. Samet malum. Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Samet'in manası bu. Bu samediyet en aşağı yani tecelli olarak, en aşağı diyelim tecellisi cansızlarda oluyor. Oradaki samediyet yokken var olmak yani. Var olmak için Allah'a muhtaç. Onun kudretine, iradesine muhtaç ki yokluktan kurtulup var olsun. Değil mi?
Evet.
Bu kadar. Ama diyelim ağaç oldu mu samediyet daha çok tecelli ediyor. Bahara muhtaç, güneşe muhtaç, suya muhtaç değil mi? Havaya muhtaç, ihtiyaç artıyor. Samediyete daha çok ayna oluyor. O da bir samediyete ayna ama daha geniş bir ayna. Hayvan oldu mu ihtiyaç artıyor, samediyete aynalık artıyor. Göze muhtaç, kulağa muhtaç değil mi? Yürümeye muhtaç, hazmetmeye muhtaç vesaire. Ciğere muhtaç, kalbe muhtaç. Samediyet daha geniş ayna oluyor bir hayvan. İnsana gelince insan organları itibariyle diğer hayvanlar gibi bütün kainata muhtaç. Ama ruha indik mi kalbe, imana muhtaç, irfana muhtaç değil mi? Onun için Üstad kalbe aynayı samet diyor. Samediyet en büyük ayna kalp, insan kalbi. Yani Allah'a imana muhtaç insan. Marifete muhtaç, tefekküre muhtaç. Kainata böyle bakmak yani. her şey bir ayeti şey Meraya Yesmeyla'yı sonra bir kitap hikmeti
Samadaniye.
Samedaniye. Kainat bir Allah'a muhtaç bir kitap.
Evet.
Bu kitabın dediğim gibi kelimeleri, harfleri farklı derecelerde Cenab-ı Hakk'a muhtaçlar.
Evet.
En az muhtaç olan cansızlar, en çok muhtaç olan insanlar.
Evet.
Arada derece derece gidiyor.
Evet. Sonra peşine gelen ifadelerden bir sualimiz var hocam. Zaaf, aç, fakr, ihtiyacın insanı hayvanatın mağduruna düşürdüğü ve aklında hüzün, elem, gam vasıtası olduğu konularını açıklar mısınız?
Şimdi bu insan bunlar diyor, okuduğumuz şey, ben de okudum burada. Bu da onurla nurlandığı vakit diyor. İnsan bütün hayvanat, bütün varlık üstüne çıkar. Demek ki onurla nurlanmayınca böyle oluyor.
Evet.
Yani o zaman suali bir de okuyalım o zaman.
Zaaf, aç, fakr, ihtiyacın insanı hayvanatın mağduruna düşürdüğü.
Ne zaman? Onurla nurlanmazsa.
Evet.
O şekilde anlamamız gerekiyor. Evet. Yani Kur'an nuruyla, iman nuruyla, peygamberimizin getirdiği nurla nurlanmayınca...
Evet.
O insanın zaafı, acizi, fakrı hayvanlardan daha fazla.
Evet.
Bunu az önce samediyeti kısmını söyledik.
Evet.
Nasıl ihtiyaç arttıkça samediyet daha çok tecelli ediyorsa şeref de o kadar artıyor. Değil mi?
Evet.
Taş en az muhtaç Cenab-ı Hakk'a. En değersiz. İnsan en çok muhtaç, en değerli.
Evet.
İşte zaaf, aciz, fakr da bu şekilde değerlendirilecek. En zayıf insan, onun için Cenab-ı Hak en çok kuvvetini, kudreti insanda tecelli ettiriyor.
Evet.
En fakir insan her şeyi onun imdadına koşturuyor değil mi?
Evet.
Yani bu manada baktık mı insan değeri çok büyük. Öyle bakmazsak o zaman insan hayvandan çok daha zayıf. Mesela biz Erzurum'da yaşıyoruz. Soğukta ceket yetmiyor, palto giyiyoruz. O da yetmiyor, başlık örtüyoruz, atkı örtüyoruz. Ama o narin güvercinler bizimle alay eder gibi çok rahat uçuyorlar, pencemize konuyorlar, efendim söyleyeyim. Biz onlardan daha aciz olmuş oluyoruz değil mi?
Evet.
O noktadan baktık mı, sonra hayvan satıyor ya, mazisi yok, istikbali yok diyor. Geçmişe dair hiçbir üzüntüsü yok. Hani babam ölmüş, dedem ölmüş, rahmeti halam böyleydi falan diye bir şeysi yok onun.
Evet.
İstikbalde de bir problemi yok. Torunları ne olacak? Öyle bir şey derdi de yok. Gününü gün etmek derler ya. Tam işte hayvanın hayatı bu yani. Onun için mazisi müstakbel olmayınca çok rahat bir hayat yaşıyor. Bir de dediğim gibi birçok şehirden bizden daha çok faydalanıyor. Zahiren. Ama insaniyet cihetiyle tabii o iş değiştir yani.
Evet. Sualin çiziş kenarına değinmiş olduğunuz. Aklında hüzün, elem, gam vasıtası oluyor.
Ya o zaman akıl da böyle oluyor. He.
Evet.
İnsan için. Akıl olmayınca hiçbir hüzün, hiçbir elem, hiçbir keder olmuyor.
Evet.
O zaman hayvan daha mesut yaşıyor dünyada denir.
Evet.
Ama ahiret noktasına baktık mı,
evet,
insanın dünya geliş gayesi noktasına baktık mı,
evet,
bütün hayvanatı topla, bütün türleri ta ilk hayvandan bugüne bir çocuk kadar marifet sahibi değiller.
Evet.
Değil mi?
Evet.
O noktada insanın değeri pahası biçilmez yani.
Bu Reşah'la ilgili son sorumuz hocam. Demek onur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve etnak olmamalıdır.
Hmm. İşte bu Üstad'ın bir cümlesi bence bu işi bitiriyor. 11'in sözde buyuruyor ki anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Şimdi muallim olmasa kitabın manası kalmaz. Şimdi bu kainatın da muallimi peygamberimiz. Macide diğer peygamberler ona vekaleten sanki o görevi yapmışlar. Kemaliyle peygamberimiz de bu mana tahakkü diyor yani kainatı okumak ve okutmak.
Evet.
Şimdi o zat olmasa o zaman kainat kitabını kimse okuyamadı mı? Cenab-ı Hak bu kainatı böyle devam ettirmez yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bu mana. Kısaca.
Hadis-i kutsi evet, var ya, gizli bir hazineydim.
Bilmek istedim. He.
Evet.
Tamam.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip izleri. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.